Değerli kardeşler, hepiniz hoş geldiniz. Rabbin lütfu, esenliği sizinle olsun. Mezmur serimiz devam ediyor ve bugün bültenlerinizde gördüğünüz üzere 48. mezmuru vaaz ediyorum. Fakat mezmuru okumadan önce biraz arka planına gidersek iyi olur. Bu mezmur neden yazıldı, arka planda ne gerçekleşiyordu ve nasıl duygularla yazıldı gerçekten? Çünkü duygular bence bu mezmurun çok önemli bir direğidir. Korku vardır, sevinç vardır, onur vardır, yüceltme vardır. Mezmurlar genel olarak zaten duygularımıza hitap eder değil mi? Duygularımızı yansıtır, duygularımızı açığa çıkarır. İsa'dan yaklaşık 700 yıl önce Asur kralı Sanherib Yahuda topraklarını işgal etti. Ve şehirlerin çoğunu ele geçirdi. Surlu kentleri yok etti bu kral. Asur gerçekten çok korkulan bir halktı. Asur kralı çok gaddar bir insandı da. Ve vahşi savaşçılardı. Gerçekten kana susamış barbarlardı. Önlerine gelen her şeyi yok ediyorlardı. Ve aynı zamanda da sadece bundan dolayı barbar ya da tehlikeli demiyorum. Çünkü sadece öldürüp yok etmiyorlar. O dönemde düşmanlarını öldürmeden önce işkenceler yapıyorlardı. Çokça işkence ediyorlardı. Ve aynı zamanda Tanrı'nın adını da küçük görüyorlardı. İnsanlarla alay ediyorlardı. Bu Tanrı mı sizi kurtaracak diye Yeruşalim halkıyla da aslında alay ettiler. Dolayısıyla Asurlularla karşılaşma düşüncesi diğer halklarda büyük bir korku yaratıyordu. Büyük bir kaos yaratıyordu. Ve Yeruşalim surlarla çevrili bir kentti, bir şehirdi, bir dağın tepesinde bulunuyordu. Bilmiyorum gitme fırsatınız oldu mu. Ama fethedilmesi kolay bir şehir değildi Yeruşalim. Ve Sanherib, Asur kralı tabii bir propaganda, bir kampanya başlattı. Ve halkın liderleri olan Hizkiya'ya ve Tanrı'ya olan güvenlerini yıkmak için çeşitli şeyler söylemeye başladı. Yani güvenlerini sarsmaya başladı. Hizkiya'ya güvenmeyin. Çünkü yok edeceğiz sizi. Tanrınıza güvenmeyin çünkü Tanrınız bile sizi bizim elimizden alamayacak dediler aslında Yeruşalim halkına. Çünkü önce yok ettiğimiz halkları, ilahları koruyamadı ve sizi de koruyamayacak dedi aslında Asur kralı. Ve baktığımızda olayın detaylarını merak ediyorsanız 2. Krallar 18-19'u okuyabilirsiniz. Ki okuyun da değerlidir gerçekten. Fakat orada kısaca alıntı yapacak olursam Sanherib 3 yıl boyunca bir kuşatma yaptı ve Samiriye'yi ele geçirdi. Birçok surlu kenti yok etti, fethetti. Ve aynı zamanda da Yahuda'nın yani neredeyse hepsini ele geçirdi. Yeruşalim'in kapısına dayandı nihayetinde o yılların sonunda. Ve Hizkiya'yı inandığı Yahve'yi Rabbi küçük, düşürücü, aşağılayıcı sözler söyledi. Sizin de kendinizi almaya geliyoruz dedi bir anlamda. Allah'ınız bile sizi kurtaramayacak bizim elimizle. Ve bunun üzerine Hizkiya ne yaptı biliyor musunuz? Dua etmeye başladı. Tabii ki korkudan dizlerinin bağı çözülüyordu. Ama Hizkiya dua etmeye başladı. Ve Yeşaya peygambere haber gönderdi. Dua etmesi için. Lütfen dua et. Çünkü Asur kralı Sanherib gelip bizi ve Rabbimizi tehdit ediyor. Bizi gerçekten yok edeceğini söylüyor ve Yahuda'daki birçok kenti ele geçirdi bile. Ama Yeşaya'dan şöyle bir haber geliyor. Yeşaya ulaklar aracılığıyla şöyle iletiyor. Rab diyor ki Hizkiya, Asur kralının adamlarından benimle ilgili duyduğunuz küfürlerden korkma. Onun içine öyle bir ruh koyacağım ki bir haber üzerine kendi ülkesine dönecek. Orada onu kılıçla öldürteceğim diyor. Rab haber gönderiyor. Bu kralın sonu kılıçla olacak. Asur kralı Hizkiya biraz cesaretlenince daha da ileriye gidiyor. Ve bir haber gönderiyor Hizkiya'ya. Ulaklar aracılığıyla, mektup aracılığıyla. Diyor ki Yahuda kralı Hizkiya'ya deyin ki güvendiğin Tanrın Yeruşalim Asur kralının eline teslim edilmeyecek diyerek seni aldatmasın. Bakın haber almış. Tanrı diyor ki sen kaybedeceksin. Hizkiya kazanacak. Yeruşalim'i ele geçiremeyeceksin. Ama bu adam o kadar gözü dönmüş bir cani ki Tanrı'ya o kadar küfür dolu bir yaşam yaşıyor ki Tanrı'ya karşı. Kişiye haber gönderiyor. Güvendiğin Tanrı'nın söylediğine inanma. Seni korumayacak diyor. Tıpkı İblis'in bize zaman zaman söylediği gibi. Güvendiğin Tanrı'nın sözlerine inanma çünkü sizi koruyamayacak dediği gibi. Buradan çıkamayacaksın dediği gibi. Hiçbir umudun yok diye bizi aldatmaya çalıştığı gibi. Kimin ruhuyla hareket ettiğini görüyor muyuz? Asur kralının. Sanherib'in. Ve orada diyor ki Asur krallarının bütün ülkelere neler yaptığını, onların nasıl yerle bir ettiğini duymuşsundur. Sen kurtulacağını mı sanıyorsun? Hodri meydan. İlahına da meydan okuyorum. Halkına da meydan okuyorum. Sana da meydan okuyorum. Bunun üzerine Hizkiya ne yaptı? Kaçtı mı derseniz, yani öldü mü korkudan? Bir yerlere sağa sola haberler mi salmaya başladı? Kutsal kitapta beni en çok etkileyen ayetlerdir bunlar. En çok etkileyen, gerçekten zor anlarda sürekli aklıma gelen ayetler ikinci krallarda geçiyor. Orada Hizkiya mektubu alarak, ulakların elinden alarak okuduktan sonra tehdidi, Tanrı'na güvenme diyen Sanherib'in tehditlerini, hiç kimse sizi bizim elimizden alamayacak diyen o küçük düşürücü sözleri. Kutsal kitap diyor ki Rabbin tapınağına çıktı Hizkiya. Rabbin önünde mektubu yere yaydı. Tapınağa gidiyor. Yapacak hiçbir şey yok. Sadece mektubu Rabbin tapınağının önünde yere yayıyor. Ve yalvarmaya başlıyor. Diyor ki ey kerullar arasında taht kuran İsrail'in tanrısı Yahve. Bütün dünya krallıklarının tek tanrısı sensin. Yeri göğü sen yarattın. Ya Rab kulak ver. İşit gözlerini aç da gör ya Rab. Sanherib'in söylediklerini. Yaşayan Tanrı'yı nasıl aşağıladığını duy. Ya Rab. Gerçek şu ki Asur kralları birçok ulusu ve ülkelerini viraneye çevirdiler. İlahlarını yakıp yok ettiler çünkü onlar Tanrı değil. İnsan eliyle biçimlendirilmiş tahta ve taşlardı. Ya Rab Tanrımız, şimdi bizi Sanherib'in elinden kurtar ki bütün dünya krallıkları senin tek Tanrı olduğunu anlasın. Korkusunu tamamen önüne getiriyor Tanrı'nın. Dileğini tamamen önüne getiriyor. Ne hissettiğini tamamen Tanrı'nın önüne getiriyor. Ve amacı ne? Bütün krallar, bütün dünya anlasın ki tek Tanrı sensin. Tek yüceliğe layık olan sensin. Başka bir derdi de yok aslında Hizkiya'nın. Tanrı'yı hala yüceltmek için Tanrı'nın huzurunda duruyor. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Ama Asur kralı şehri almayı başaramadı. Asur kralı Yeruşalim'in kapısından boş döndü, eli boş döndü. Aslında bir ok bile atamadı biliyor musunuz? Çünkü kutsal yazılar diyor ki o gece Rabbin meleği gidip Asur ordugahında 185 bin kişiyi öldürdü. Hiç savaşmadı bile Tanrı'nın halkı. Melek girip ordugahı yerle bir etti. Ertesi sabah uyananlar sadece cesetlerle karşılaştılar diyor kutsal yazılar. Bunun üzerine Asur kralı Sanherib ordugahını bırakıp çekildi. Hani Tanrı bile onları kurtaramayacaktı. Hani Tanrı bile ellerinden alamayacaktı. Nineve'ye döndü ve orada kaldı. Hatırlarsanız az önce bir bölüm okumuştum. Tanrı ne demişti? Sanherib'in ölümü kılıçla olacak. Başka birinin eliyle o kılıçla öldürülecek. Bir gün ilahı Nisroch'un tapınağında tapınırken bu putperest Sanherib oğullarından Adem Melek'le Şareser onu kılıçla öldürüp Ararat ülkesine kaçtılar. Yerine oğlu Esarhaddon kral oldu diyor kutsal yazılar. Kendi çocuklarının eliyle öldürüldü. Tanrı'ya meydan okuyan, Tanrı'ya isyan eden, Tanrı'yı tanımayan, sen kimsin ki diye hatta onu ve halkını küçük düşüren bir insanın sonunu okuyoruz. Sanhen yeri, deyim yerindeyse perişan oldu. Hizkiya'nın, Peygamber Yeşaya'nın imanı, duaları, Tanrı'ya olan güvenleri korksalar da sarsılmadı. Korku normaldir. İnsani bir duygudur. Hatta bazen bizi güvenlikte tutar. Ama korkuya esir olmak şeytandandır. Korkuyla yönetilmek şeytandandır. İliklerimize kadar korku içerisinde yaşamak şeytandandır. Büyük zaferi için Tanrı'ya övgü sunmak üzere 3 mezmur yazıldı. İşte şimdi okuyacağımız mezmur onunla ilgilidir. Arka planı gördüğümüzde aslında övgüler o kadar daha harika geliyor ki kulağa. Bu arka planı düşünün. O kadar duayı düşünün. O kadar korkuyu düşünün. O kadar ödenen bedeli düşünün. Ve daha sonra Tanrı onları kurtardığında açabilirsiniz siz de 48. mezmuru. Şöyle söylediler Korahoğullarının mezmuru. Rab büyüktür ve yalnız O övülmeye değer. Tanrımızın kentinde, kutsal doğumda. Yükselir zerafetle bütün yeryüzünün sevinci Siyon'da. Safon'un doru, ulu kralın kenti. Tanrı onu kalelerinde sağlam kule olarak gösterdi kendini. Tanrı onun kulelerinde, kalelerinde sağlam kule olarak gösterdi. Krallar toplandı, birlikte Siyon'un üzerine yürüdüler. Ama onu görünce şaşkına döndüler. Dehşete düşüp kaçtılar. Doğum sancısı tutan kadın gibi bir titreme aldı onları orada. Doğu rüzgarlarının parçaladığı ticaret gemileri gibi yok ettin onları. Her şeye egemen Rab'in kentinde, Tanrımızın kentinde nasıl duyduksa öyle gördük, Tanrı onu sonsuza dek güvenlik içinde tutacak. Ey Tanrı! Halk olarak sesleniyorlar. Ey Tanrı! Tapınağında ne kadar vefalı olduğunu düşünüyoruz. Sen sadıksın. Adın gibi ey Tanrı, övgün de dünyanın dört bucağına varıyor. Sağ elin zafer doludur. Sevinsin Siyon'da, coşsun Yahuda beldeleri senin yargılarına. Siyon'un çevresini gezip dolanan kulelerini sayın. Surlarına dikkatle bakın. Kalelerini yoklayın ki gelecek kuşağı anlatasınız. Bu Tanrı sonsuza dek bizim Tanrımız olacak. Bize hep yol gösterecek. Amin. Böyle felaketin ardından müthiş bir dua. Böyle bir felaketin ardından gerçekten muhteşem bir övgü. Rab'e duyulan şükranı ne de güzel anlatıyor aslında 48. mezmur. Olayın detaylarını bilmek benim yüreğimi derinden etkiliyor. Yenilmiş halkı bilmek, korku içerisindeki halkı bilmek, kayıplar yaşayan halkı bilmek. Ve sonrasında Rab'bin sadakatini göstermesi ve onun sadakatinin övülmesi yüreğimi sevindiriyor benim. Bu mezmur bahsettiğimiz olaylar içerisinde kardeşler büyük bir övgü mezmurudur. Dikkat ettiyseniz birçok defa 48. mezmurda ne geçiyor? Kent, şehir ifadeleri geçiyor değil mi? Sarsılmaz o kent, Tanrı orada o şehirde olacak. Fakat şunu düşünürken bunları hatırlamakta fayda var. Biz yerlere, şehirlere ya da tapınaklara tapmıyoruz. Birçok Yahudi aslı Mesih'te olan bu gölgelere tapındılar aslında. Bu gölgelere önem verdiler. Bu gölgeler sadece onlar için önemli oldu. Halbuki aslı Mesih'te saklıydı bunları. Mesih gelince birçok sıra açıklandı. Birçok inançtan insan da ne yapıyor? Taşlara, yapılara değer verip neredeyse onlara tapıyorlar. Onların önünde eğiliyorlar. Onlara secde ediyorlar bir anlamda. Kardeşler bu putperestliktir. Putperestlikten başka bir şey değil. İsa Mesih ruhta ve gerçekte tapınmamızı söyledi. Ruhta ve gerçekte tapınmamızı söylemişti. Bir kişiye yaratan Rab'e tapınırız. Bir yere değil. Bir mekana, bir mabede, bir kente değil. Aynı zamanda bu mezmur bize zaferi kutlamanın değerini öğretiyor değil mi? Zaferi kutlamanın ne kadar önemli olduğunu, zaferi kutlamanın aslında Tanrı'ya güvenimizi nasıl arttırdığını, zaferi kutlamanın Tanrı'nın görkemini nasıl yansıttığını bize öğretiyor. O yüzden zaferleri kutlamaktan çekinmeyelim. Zaferlerde Tanrı'yı övmekten çekinmeyelim. Zaferlerde Tanrı'ya yaklaşmaktan çekinmeyelim. Kutsal kitap bizlere cennetteki meleklerin bile tövbe eden her can için gökte büyük bir kutlama yaptığını söylemiyor mu? Biz niye utanalım? Biz niye kutlamayalım? Biz niye zaferi için Tanrı'yı övmeyelim? Biz niye kurtulan bir can için Tanrı'ya sevinçle haykırmayalım, şükretmeyelim? Fakat vurgu noktamız, odağımız Tanrı'nın armağanları ve bereketleridir. Tanrı'nın armağanları ve bereketleri şehirler, binalar, tapınaklar değil. Onun varlığı bizim için önemlidir. Tanrı yoksa hiçbir yer hiçbir işe yaramaz. Tanrı yoksa binanın, taşın hiçbir anlamı yoktur. Orayı değerli kılan Tanrı'nın varlığıdır. Bu bağlamda baktığımızda peki Kudüs, Yeruşalim neden önemlidir? Neden önem veriyoruz ya da neden önem veriliyor bu kadar? Emin olun şu anki görünüşünden dolayı değil. Geçmişinden ve geleceğinden dolayı önemlidir Yeruşalim. Siyon'da neydi? İbrahim'in İshak'la Rab'be ibadet ettiği yerdi. Davut'un Tanrı'nın varlığının simgesi olan ahit sandığını getirdiği yerdi Siyon'da. O yüzden önemliydi. Süleyman'ın Tanrı için inşa ettiği tapınağın yeriydi Siyon'da. O yüzden önemliydi. Ve İsa Mesih'in günahlarımız için canını verdiği yerdir orası. Bütün bunlardan dolayı önemlidir. Bütün bunlar olmasaydı Yeruşalim sadece taşla, harçla dolu bir yer. Başka bir şey değil. Ama orayı değerli kılan, orayı önemli kılan şey gerçekten bu önemli şeylerin orada olması ve gelecek bir şeyin, çok büyük bir şeyin gölgesi olmasıyla ilgilidir aslında. Şu anki Yeruşalim, şu anki Kudüs sadece göksel Yeruşalim'i bize göstermek için bir gölgedir. Başka bir şey değil. Gölge mi önemli, aslı mı önemli? Tapınak mı önemliydi, Mesih'in bedeni mi önemliydi? Tapınağın yıkılması mıydı, Mesih'in ölüp üç gün sonra dirilmesi miydi mesele? Biliyorsunuz ki ikinci söylediklerimdir. Dolayısıyla görkem şehri kendisinde değildir. Bugün okuduğumuz kentteki, o şehirdeki İsa odaklanmamız gereken görkemin kendisidir. İsa Mesih görkemin kendisidir. İsa Mesih bunları tamamlayan kişidir. İsa Mesih bu gölgelerin işaret ettiği esas şahıstır. Musa'ya yanan çalıda seslendi değil mi Tanrı? Görkem çalıda mıydı? Yoksa çalının içinden seslenen Tanrı'da mıydı? Çalı bir işe yaramazdı değil mi? Aynı şey tapınak için geçerlidir. Tanrı yoksa o taş parçasından başka bir şey değildir. Dolayısıyla bugün düşüncelerle, böyle bir düşünceyle bakmamız gerekiyor. Kutlamamız gerekiyor Tanrı'nın görkemini. İlginç gelecek ama mezmuru coşkulu kılan şey Tanrı halkının acısıydı. O yüzden acılarınızı hafife almayın. Tanrı bu kadar büyük bir şekilde yüceltiliyorsa bu mezmurda, Tanrı'nın görkemi bu kadar açık bir şekilde görülüyorsa bu mezmurda, sebebi çok ilginçtir ama Tanrı halkının acısından dolayıydı. Ama ne oldu? Acı görkeme dönüştü. Yas sevince dönüştü. Üzüntü neşeye çevrildi. Acılarınızı hafife almayın. Acılarınızın sizi yıkmasına izin vermeyin. Tam tersine Tanrı'ya yücelik vermesi için harekete geçin. Doğal olan bir övgü patlaması yaşıyor mezmurcu değil mi? Tanrı'nın halkı. Çünkü Tanrı onları bir felaketten kurtarıyor, büyük bir sorundan kurtarıyor. Ama çok daha önemli şey, Siyon'da Kudüs umutlarıydı onların. Neden umutlarıydı biliyor musunuz? Onları kurtaracak Mesih'in oraya geleceğine inandılardı. Aradıkları Rab'in ansızın tapınaklarını dolduracağı umudunu bekliyorlardı. O yüzden Kudüs umuttu onlar için. Kudüs'ü kaybetmek demek, umutlarını kaybetmek demekti aslında. Zekeriya 2:10-11 diyor ki, orada Rab, ey Siyon kızı sevinçle bağır, çünkü aranızda yaşamaya geliyorum diyor. Kim? Yahve, yaratan Tanrı'nın kendisi. O gün birçok ulus Rab'e bağlanacak, onun halkı olacak. O zaman Rab aranızda yaşayacak, Siz de beni her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız. Kim aranızda yaşayacak? Rabbin kendisi. Garip bir şey değil Rabbin beden olması. Eski ayet bağıra bağıra söyledi bunları. Eski ayet bağıra bağıra duyuldu Rabbin kendi tapınağına geleceğini, Rabbin aramıza geleceğini. Yeşaya 2-2-3'te de şöyle diyor. Rabbin tapınağının kurulduğu da Siyon'dan bahsediyor. Son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Neden? Oraya akın edecek ulusların hepsi, birçok halk gelecek. Haydi Rabbin dağına, Yakup'un tanrısının tapınağına çıkarın diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim. Neden? Çünkü yasa Siyon'dan, Rabbin sözü Yeruşalim'den çıkacak diyor. Kardeşler, eski ahit, aslında eski ahitlerin Kudüs'ü bir örnek olarak harika bir şekilde hizmet etti. Çok daha büyük ruhsal bir gerçeği gösteren fiziksel bir yerdi Yeruşalim. Siyon Dağı'nın Tanrı'nın halkıyla birlikte olması büyük bir örnekti aslında. En mükemmel anlamıyla peki nerede gerçekleşti bu? Yeni ahitte. İncil'de gerçekleşti. Peygamberler İmmanuel'in, Tanrı bizimle olarak adlandırılan İsa'nın gelip bizimle yaşayacağı günü dört gözle bekliyorlardı. Umutları buydu. Mesih'ti umutları. Tanrı'nın kendi tapınağına gelmesiydi umutları. Ve nihayetinde Yuhanna 1:14'te ne söylüyor? Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük diyor. Bizimle olan Tanrı'nın, Mesih'in gelini olarak adlandırılan kilisesiyle olmasını görüyoruz yeni ahitte. Tıpkı Kudüs'te Tanrı'nın halkıyla olduğu gibi yeni ahitte Tanrı yine halkıyla, kilisesiyledir. Ve bu artık taşla değil, diri taşladır. Yaşamayan taşlarla değil, yaşayan canlı tanıklarla olan taşlarla Tanrı tapınağını kurmaya başladı. Ve İbraniler 12:22-24 ne söylüyor? Çok değerli bunun için. Oysa sizler diyor, Siyon dağına, yaşayan Tanrı'nın kenti olan göksel Yeruşalim'e, bir bayram şenliği içindeki on binlerce meleğe, adları göklerde yazılmış olan doğan ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. Herkesin yargıcı olan Tanrı'ya, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni antlaşmanın aracısı olan İsa'ya ve Habil'in kanından daha üstün bir anlam taşıyan sertmelik kana yaklaştınız. Yaklaştığımız şey nedir? Siyon'da. Aslında gölge olan Yeruşalim'den bizi göksel olan Yeruşalim'e götürüyor yeni an. İbraniler kitabı. Dolayısıyla Yeruşalim kilisenin ve aynı zamanda gelecek olan göksel kentin bir simgesidir. Tanrı'nın halkıyla birlikte sonsuza dek olacağı zamanı bize anlatıyor. Yuhanna vahiy bölümünde bize derinlemesini anlatıyor ve 21. bölümde, vahiy 21'de 2-4 ayetlerinde bakın ne diyor? Kutsal kentin Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için süslenmiş, hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanlar arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak, onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Müjde budur. Cenneti cennet yapan şey budur. Onlar onun halkı olacaklardır. Onların gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne ızdırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. İşte cennet budur. Cenneti cennet yapan şey binalar, taşlar, altınlar, mücevherler, süsler, başka dünyasal saçma sapan şeyler değildir. Tanrı'nın varlığıdır. Tanrı oradadır ve cennet orasıdır. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. En büyük arzumuz, en büyük tutkumuz bu olmalı. Cenneti cennet yapan şey Tanrı'nın elinde olmaktır. Tanrı'yla ilişkide olmaktır. Tanrı'yla ilişki kurmaktır. Başka bir şeye ihtiyacımız olmayacak orada. Yaratıcımızla kavuşmaktan başka bir şeye ihtiyacımız olmayacak orada kardeşler. Ve Vahiy 21'in devamında 9-11 ayetleri de şunu söylüyor. Son 7 belayla dolu tası, 7 tası taşıyan 7 melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi, kuzuya eş olacak gelini sana göstereyim. Artık dünya sona eriyor. Tahtlar açıldı, yargı yapıldı, yeni kent görünüyor. Ve diyor ki melek beni ruhun yönetiminde büyük yüksek bir dağa götürdü. Neye benziyor? Tıpkı Siyon Dağı değil mi? Tanrı benzetmeleri çok seviyor. Tanrı bazı yollardan bizi şaşırtmayı gerçekten çok seviyor. Ve diyor ki oradan bana gökten Tanrı'nın yanından inen ve onun görkemiyle ışıldayan kutsal kenti Yeruşalim'i gösterdi. Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın, billur gibi parıldayan yeşim taşının ışıltısına benziyor. Dolayısıyla kardeşler, aslı Mesih'te olan bu görünür şehirler, Yeruşalim, Yahudiye, Samiriye, diğer yerler fark etmez. Sadece birer gölgedir. Aslı Mesih'te saklı olan birer gölgedirler sadece. İşaret ettikleri kişi farklı bir kişidir. Esas görkem Mesih'in ikinci gelişindedir. Umudumuz onun ikinci gelişindedir. Artık Tanrı'nın halkıyla birlikte olduğu değerli zaman geldiğinde Mesih ortaya çıkacak. Yeruşalim'i gerçekten güzel yapan şey Tanrı'nın onun içinde bulunmasıdır. Kiliseyi de benzer bir şekilde güzelleştiren, benzer bir şekilde görkemli kılıyor olan şey odur, İmanuel. O zaman nasıl ki Tanrı'nın antlaşma sandığı Yeruşalim'deydi, nasıl ki Tanrı'nın tapınağı Yeruşalim'deydi, bugün tam olarak kilisededir. Çünkü İmanuel, Tanrı bizimledir. Eski ahitte Tanrı'nın varlığını Yeruşalim'de tapınakta görüyorduk. Yeni ahitte ise Tanrı'nın varlığını, tapınağını nerede görüyoruz? Halkının yüreklerinde görüyoruz. Kutsal ruh aracılığıyla diri taşlardan oluşan imanlılar topluluğunun içinde görüyoruz. Tanrı'nın tapınağı sizsiniz kardeşler. Hep birlikte Tanrı'nın tapınağıyız. Hep birlikte Tanrı'nın tapınağını oluşturuyoruz. Kutsal ruhuyla da İmanuel olan Tanrı bizimledir. İçimizde konut kurmuştur, bize mesken olmuştur. Dolayısıyla görkemini kilise aracılığıyla sergileyecek. Ben söylemiyorum, Korintliler söylüyor. 1. Korintliler 3.16 Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz diyor. Tam olarak bundan bahsediyor. Cenneti görkemli kılan şey onunla olacağımız gerçeğidir. Dünya birçok şeye değer veriyor, evet. Altına değer veriyor, elmasa değer veriyor, gümüşe, farklı şeylere. Ama altının cennetteki değeri nedir biliyor musunuz? Sadece ve sadece asfalt ve beton gibi sokaklara döşenen bir şeyden başka bir işe yaramayacak orada. İmanlıların ayaklarının altında çiğnemesinden başka bir şeye yaramayacak. Orada bunun bir önemi yok. Orada bu kadar önem verilen, insanların birbirini öldürdüğü bu şeyin hiçbir değeri yok. Asfalttan, taştan başka bir şey değil. Orası cennet olacak. Çünkü onunla birlikte olacağız. Odur orayı cennet yapan. Odur orayı görkemli kılan. Odur orayı gerçekten övülmeye, umut edilmeye değerli kılan şey. O yüzden kardeşler, değerli dostlar, kulak verin. Bu hayatta ve öteki dünyada Tanrı'yı tanımaktan, sevmekten, hizmet etmekten daha değerli hiçbir şey yok. Ondan daha üstün hiçbir şey yok. Biz onun için yaratıldık. Ona hizmet etmek için yaratıldık. Onu yüceltmek için yaratıldık. Ve yalnızca onda gerçek neşeyi bulabiliriz. Gerçek tatmini bulabiliriz. Gerçek sevinci, doyumu sadece onda bulabiliriz. Başka hiçbir yerde değil. Başka hiç kimse veremez bize bunu. Tutku duyduğumuz şeyler bizi tanımlar. Arzu ettiğimiz şeyler bizi tanımlar. İlgimizi çeken şeyler bizi tanımlar. Etrafımızdaki insanlar bizi tanımlar. Bizimle vakit geçiren insanlar bizi tanımlar. İdollerimiz hepsi kim olduğumuzu bize anlatır. Peki bugün sizi kim tanımlıyor? Peki bugün sizin kim olduğunuzu neye bakarak görebiliriz? Benim kim olduğumu ne tanımlıyor? Sizi en iyi bilenlere Sorsaydık hoşlandığınızı, neyi arzuladığınızı, tutkularınızı soracak olsaydık ne derlerdi? Zamanımızı neler alıyor? Düşüncelerimizi neler meşgul ediyor? En çok ne hakkında konuşuyoruz? Bu mezmurun ayetleri kardeşler yüreğimizi yansıtmalı. Bu mezmurun ayetleri yüreğimizden taşan arzu olmalı. Bu mezmurun ayetleri yüreğimizden taşan tutku olmalı. Tutkumuz Tanrı'nın kendisi olmalı. Tutkumuz, sevgimiz, aşkımız Rabbin kendisi olmalı. Başka bir şey değil. Kutsal yazılar olmalı, ona hizmet etmek olmalı, onu duyurmak olmalı, onurlandırmak, yüceltmek olmalı. Başka bir şey değil. Teolog Jonathan Edwards diyor ki, gerçek din büyük ölçüde kutsal duygulardan oluşur. Kutsal dediği bozulmamış, kirlenmemiş duygulardan. Ve şöyle devam ediyor Jonathan Edwards, eğer gerçek din büyük ölçüde duygularda bulunuyorsa, bu durumdan Tanrı'nın büyük işleri karşısında bu kadar az duygulanmamız nedeniyle ondan utanmalıyız. Tanrı'nın işlerine gösterdiğimiz tutkunun azlığından dolayı ondan utanmalıyız. Mahcup olmamız gerekiyor. Tanrı insanlığa duygular vermiştir. Ki bu duygular insanın en yüce amacı ve Tanrı'nın onu yansıtmasındaki büyük bir işidir. Tanrı bize kendi duygularından verdi. Bizi kendine benzer, kendi benzeyişinde yarattı. Ama insanlar arasında maalesef o kadar yaygındır ki duygular Tanrı'dan çok, inançtan çok başka konularda harekete geçiyor. Başka konularla sürükleniyor. Ki duygu en büyük tutkudur aslında. En büyük harekete geçiricidir. Ama biz bunu Tanrı'ya vermek yerine çoğu zaman başka şeylerle tüketiyoruz. Başka şeylere heyecan duyuyoruz. Başka şeyleri seviyoruz. Başka şeyleri arzuluyoruz. Başka şeylerin peşinde koşuyoruz. Tanrı'ya zamanımız kalmıyor. Tanrı'ya yetecek bir enerji kalmıyor. Dışsal zevkleri, onur ve itibarı, doğal ilişkileri, arzuları ateşlidir insanların. Ama Tanrı'ya olan sevgileri maalesef bu kadar ateşli değil. Birçok insan mutluluğu arıyor. Ama pek azı birinin de dediği gibi mutluluğu Tanrı'da arıyor. O yüzden ruhumuz onunla buluşuncaya dek huzursuzlukla çalkalanıp duracak. Başka bir yere varamayacak. Diğer dünyaya ait büyük meseleler karşısında çoğu insan gerçekten duygusuz ve hareketsizdir. Duyguları ne kadar donuktur onların. Kalpleri gerçekten ne kadar ağır ve katıdır bu konuda. Burada sevgileri soğuktur. Tanrı konusunda arzuları cansızdır. Gayretleri düşüktür. Minnettarlıkları ise çok küçüktür. Nasıl olur da Tanrı'nın Mesih İsa'daki sevgisinin sonsuz yüksekliği, yüceliği, derinliği, uzunluğu, genişliği, onun insanları, o günahkar insanlar için sonsuz derecede vermiş olduğu kurbanı sunacak kadar sevdiği o insanlar için bu kadar önemsiz olur? Bu kadar değersizleştirilir. O Tanrı sonsuza dek bizim Tanrımızsa, bize hep yol gösteriyorsa bu mezmurun dediği gibi, nasıl olur da bu kadar kayıtsız kalabiliriz? Eğer bunu yapıyorsak, bugün Tanrı'nın yönüne dönme günüdür. Eğer bunu yapıyorsak bugün Tanrı'ya odaklanma günüdür. Eğer en çok O'na arzulanmıyorsak bugün arzularımızı, tutkumuzu kontrol etme günüdür. Eğer burada duygularımızın harekete geçmesi gerekmiyorsa başka nerede harekete geç? Nerede kalkıp yürüyeceğiz? Nerede Tanrı'yı yücelteceğiz? Kardeşler, Tanrı tüm gayretimiz ve sevgimize layıktır. Tanrı tüm çabamıza ve emeğimize layıktır. O yüzden her şeyimizle Tanrı'ya tapınmak borçtur aslında. Bizim borcumuzdur. Bazen Tanrı bizi sessizleştirir. Mezmur 46'da dediği gibi sakin olun, bilin ki Tanrı benim. Uluslar arasında yüceleceğim, yeryüzünde yüceleceğim der. Ama bazen de Mezmur 47'de olduğu gibi sevinçle el çırpmamızı sağlar. Sevinçle onu övmemizi sağlar, onu yüceltmemizi sağlar. Peki bizim tanıklığımız nedir? Sona yaklaşırken onu sorayım. Tanrı bizim kalemiz ve sınavımız mıdır gerçekten? Gelecek nesillere bunu söyleyecek miyiz biz de? Bu mezmurda dediği gibi, bu Tanrı sonsuza dek bizim Tanrımız olacak. O bizim nedir ve o övülmeye layıktır. Bunu söyleyecek miyiz? Bu mezmur Tanrı'ya övgüyle başlıyor ve Tanrı'ya övgüyle bitiyor. O ilahinin çevresinde kilise olarak, Tanrı'nın halkı olarak ona övgü oluyor. Aynı zamanda da bazı savaş konularında korkular dile getiriliyor. Ama nihayetinde kendilerini kurtaran Tanrı övülüyor. O zaman biz ne yapıyoruz gerçekten? Sıkıntılarla yüzleştiğimizde, sorunlarla yüzleştiğimizde, korktuğumuzda, sıkıldığımızda, daraldığımızda kendimizi Tanrı'ya, onun halkına adadık mı? Gelecek nesillere Tanrı'nın görkemini anlatıyor muyuz? Gösteriyor muyuz? Çünkü bu mezmur bunu ilan ediyor ve bize de yol gösteriyor. Tanrı'nın halkı olarak ne yapmamız gerektiği konusunda. Bu mezmurda olan ortak şey nedir? Siyon'da Tanrı'nın halkı. Hepimiz, aslında hepimizle ve Tanrı'nın kendisiyle ilgili bu mezmur. O bizim tutkumuz, zaferimiz, sevincimiz, hikayemizdir. O bizim baş zevkimizdir. Ve 1. Petrus 2.6'da diyor ki, işte Siyon'a bir taş, seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. Mesih'e iman eden hiç utandırılmayacak kardeşler. Eğer bugün buradaysanız ve Tanrı'yı tanıyorsanız, lütfen kutsal yazıların dediği şeyi size söylememe izin verin. Onu tanımakta ilerleyin. Onu tanımaya devam edin. Onun yüceliğinin, sevgisinin ne denli uzun, yüksek, geniş, derin olduğunu kavramaya devam edin. Çünkü kutsal yazılar onu keşfetmeye devam etmemiz için bizi teşvik ediyor. Onun peşinde koşmaya devam etmemiz için bizi teşvik ediyor. Eğer bugüne kadar sevincimiz, ebedi görkemimiz, güzelliğimiz, umudumuz ona bağlanamamışsa tam olarak, duam bizzat bugün Tanrı hepimizin gözünü açsın. Hepimizin yüreklerini açsın. Hepimizi gerçekten derinden değiştirsin. Öyle ki kendi arzumuza ölelim ve onun için çarpsın kalbimiz. Bir şekilde Tanrı varsa her şeye sahibiz. Ama Tanrı yoksa hiçbir şeye sahip değiliz. Ve son olarak eğer bugün İsa Mesih'i tanımıyorsanız, Tanrı'yı tanımıyorsanız size sadece şunu söylemek istiyorum. Kutsal yazılarımız der ki, Tanrı olsun dedi ve dünyayı yarattı. Bir sözüyle yarattı. Ve Yuhanna bölümünde bugün bahsettiğimiz mezmur, ondan önce Krallar kitabında, Tevrat'ta, Yeşaya'dan, mezmurlarda, İsa'dan 700 yıl önce, 1000 yıl önce aslında böyle bir Tanrı'nın beden alıp aramızda yaşayacağı gerçeği yazılıydı ve insanlar heyecanla bunu bekliyordu. İsa Mesih geldiğinde Yuhanna bölümü İncil'de diyor ki, söz insan olup aramızda yaşadı. Tanrı'nın dünyayı yarattığı sözü beden aldı ve bu dünyaya geldi. Ve onun adı İsa Mesih'tir. O gerçek umut, tek kurtarıcı, yol, gerçek ve yaşamdır. Ve kutsal yazılarda İsa diyor ki, benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Bugün sizi de hoş geldiniz demek istiyorum. Aynı zamanda bu değerli haberi keşfetmeye, İsa Mesih'i tanımaya davet etmek istiyorum. Çünkü onu tanımak bu dünyadaki en değerli şeydir. Onu yüceltmek bu dünyadaki en değerli amaçtır. Rab sizi bereketlesin. Bir dua edelim kardeşim.